Teolojik Sohbet'e hoş geldiniz. Bu programda Hristiyanlık ve özellikle de geleneksel Protestan ilahiyatı ile ilgili konuları konuşuyoruz. İster tarihsel, ister güncel konular olsun, hepsini bu yayında dinleyebilir ve sorularınızı rahatça sorabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin. Çünkü gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.
Herkese merhaba. Teolojik Sohbet tüm hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz üzere yeni bölümler ayda iki defa yayınlanıyor ve şu an Temmuz ayının son bölümünü dinliyorsunuz. Bu bölümün konusu İsa Mesih'in çarmıhıdır. Evet, İsa Mesih çarmıha gerildi ve üçüncü gün ölümden dirildi. İsa'nın ölüp dirileceği sadece İncil'de var olan bir hakikat değil, ancak henüz İsa doğmadan binlerce yıl önce eski antlaşmada vurgulanmış bir hakikattir. Mesih öldü ve üçüncü gün ölümden dirildi. Aslında yeryüzüne inmesinin sebebi de buydu. Kendisinin de söylemiş olduğu gibi hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Markos 10.45'te tam olarak bundan bahsediyor. Bu bölümde İsa'nın çarmıhına ilişkin birkaç noktaya değineceğiz.
İlki İncil'dir.
İkincisi tarihsel tanıklıktır. Üçüncüsü de çarmıhın iman edenler için ne ifade ettiğidir. Evet, İsa Mesih çarmıha gerildi, öldü ve dirildi, fakat bunun benim için anlamı ne? Ona bakacağız. İncil'in tanıklığı ile başlayacak olursak, İsa Mesih'in çarmıha gerilip öldürüleceği ve üçüncü gün ölümden dirileceği apaçık biçimde yazılmıştır. İncil bunu defalarca açıklamaktadır. Bunlardan bir örnek demin okumuş olduğum Markos 10. bölüm 45. ayettir. Şöyle yazıyor: "Çünkü insanoğlu," İsa burada kendisinden bahsediyor, "çünkü insanoğlu bile hizmet etmeye değil, ancak hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi." İncil'in içindeki tüm bölümler bu gerçeklerden söz etmektedirler. Şöyle de bir şey var aslında. İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi ve ölmesi yüzyıllardır İsrail halkının beklediği bir şeydi. Hepsi Mesih'i bekliyordu. Museviler günümüzde bile Mesih'i bekliyor ve bekledikleri Mesih aslında 2000 yıl önce gelmiştir. Onların beklediği Mesih siyaset adamıdır, siyasi bir kişiliktir. Yeryüzüne inecek, İsrail'e dünyanın en yüce milleti yapacak birisini bekliyorlar. Fakat kutsal kitabın bahsettiği Mesih böyle değil. İsa Mesih'in gayesi hiç böyle bir şey değildi. İsa Mesih siyaset yapmaya veya siyasi bir sistem kurmaya değil, ancak günahkarları kurtarmaya geldi. İsa Mesih'in krallığı ruhani bir krallıktır, siyasi bir krallık değildir. İşte bu nedenledir ki İsa Mesih bu dünyaya kendisine ait olanlar uğruna ölmeye geldi. Bu konuda bazı ayetleri okumakta fayda var. Bunlardan bir tanesi Luka 9. bölüm 44. ayet. İsa öğrencilerine, "Şu sözlerime iyice kulak verin," dedi. "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek." Onun dışında Yuhanna 19. bölüm 16 ve 20. ayetlerde şöyle yazıyor: "Bunun üzerine Pilatus İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti. Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp kafatası, İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. Orada onu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı. Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astı. Yafta da şöyle yazılıydı: Nasaralı İsa, Yahudilerin kralı." İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu. Daha sonra 28 ve 30. ayetlerde şöyle yazıyor: "Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek kutsal yazı yerine gelsin diye susadım," dedi. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercan köşk dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca "tamamlandı," dedi ve başını öne eğerek ruhunu teslim etti. İşin ilginç yanı, İsa'nın çarmıha gerileceği kendisi henüz doğmadan çok öncesinde peygamberler tarafından bildirilmişti. Ve sanırım bu peygamberlikler arasında en çok bilinen Yeşaya 53. bölümdür. Yeşaya peygamber İsa'dan yaklaşık 700 yıl önce yaşamış ve bu olaylardan bahsetmiştir. Mesela Yeşaya 53. bölüm 1 ve 11 ayetlerinde şöyle yazıyor: "Verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? O Rabbin gözünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu? Şiddete başvurmadığı, ağzından hileli söz çıkmadığı halde ona kötülerin yanında bir mezar verildi. Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Ne var ki Rab onun ezilmesine uygun gördü. Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Şimdi burada İsa, kesinlikle İsa Mesih'ten bahsediyor. Çünkü bedeni deşildi diyor. Bu olaylar aslında henüz çarmıh denilen kavram ortada yokken belirtilmişti. Çarmıh henüz ortada yokken peygamberler bu tarz şeylerden bahsetmişlerdi. Bedenin deşilmesinden bahsediyor. Nasıl olur da bedeni deşiliyor? Beden yalnızca çarmıhta deşilir. Yani İsa'nın biliyoruz ellerini, ayaklarını deldiler çivilerle. Çarmıha gerildiği zaman bu şekilde can verdi. Ve ayette başka bir şey daha diyor ki öldüğünde zenginin yanındaydı. Ve biliyoruz İsa Mesih öldüğünde Aramatyalı Yusuf denilen bir adam geldi ve İsa'nın cesedini aldı ve onu yıkayıp kendi mezarına koydu ve bu adam çok zengin bir adamdı. Ve bu zengin adamın olması aslında peygamberler tarafından, en azından Yeşaya tarafından belirtilen öldüğünde zenginin yanındaydı sözü yerine gelsin diye oldu. Aslında çarmıha gerilme olayının tümü Tanrı'nın planıydı ve Tanrı bunun böyle olmasını uygun görmüştü. Peygamber Yeşaya gibi daha birçok peygamber gerçekleşecek olan çarmıhtan söz etmişlerdir. Onlardan bir diğeri de Zekeriya peygamberdir. Zekeriya şöyle demişti. Zekeriya 12. bölüm 10. ayet. Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani deştekilerine bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. Bu bölüm, bu sözler kesinlikle İsa Mesih hakkındadır. Bana, yani deştiklerine bakacaklar. Aynen öyle de oldu. İsa Mesih çarmıha gerildi ve çarmıha gerilmiş şekilde Yeruşalim halkı ona bakıyordu. Birçok kişi ağlıyordu. Ama Ferisiler, yani o dönemin din bilginleri bundan keyif alıyorlardı. Bunun böyle olmasını istiyorlardı. Çünkü İsa Mesih kendisinin aslında Tanrı olduğunu apaçık bir şekilde onlara söylemişti. Kendisinin Mesih olduğunu onlara söylemişti. Ve bir gün onları yargılayacağını söylemişti. Ama bunlar onu hazmedemedikleri için İsa'yı çarmıha gelmeye karar vermişlerdi. Ve bu kararı vermeleri bile Tanrı'nın iradesiydi. Özetlemek gerekirse İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi bir tesadüf değil veya beklenmedik bir trajedi değildi. Ancak Tanrı'nın planının bir parçasıydı. O plandan biraz sonra bahsedeceğim ama şimdi biraz tarihsel konulara baksak daha iyi olur. Tarihsel kanıtlar çerçevesinde İsa'nın yaşamış olduğu dönemde döneme ait tarihçiler ve birçok vesika aslında Mesih'in gerçekten de çarmıha gerildiğini kanıtlar niteliktedir. Çarmıha gerilme hadisesinin gerçekleştiği kesindir. Fakat İsa gerçekten öldü mü yoksa bu bir aldatmaca mıydı? Yani İsa çarmıha gerilmedi mi? Yani biliyoruz bazı insanların, hatta İsa'dan hemen sonra yaşayan bazı sapkın tarikatların da iddia ettiği üzere hayır İsa ölmedi diyorlardı. Hatta onlar İsa bedensel olarak dünyaya gelmedi diye iddia ediyorlardı ama böyle bir durum tabii ki söz konusu değil. İsa Mesih bedensel olarak da dünyaya gelmiştir ve insanların arasında yaşamıştır. Şimdi bu tarihsel konularla alakalı birkaç alıntı yapmak istiyorum. Bir tanesi Wilbur Smith'ten alıntı yapacağım. Şöyle diyor. Yalın bir anlatımla İsa'nın ölümden birkaç saat öncesinde Yeruşalim'de ve yakınlarında yaşadığı olaylara dair sahip olduğumuz ayrıntılı bilgiye Eski çağda yaşayan tarihi kişiliklerden hiçbirinin ölümü hakkında sahip değiliz. Yani İsa'nın çarmıha gerilmeden önce ve çarmıha gerildiği sırada tüm bu olaylara ilişkin sahip olduğumuz bilgi kadar net bir bilgi başka da tarihte bulunmuyor. İsa'nın çarmıha gerilmesi, İsa'nın çarmıha gerilmeden önce başına gelenler, yaşananlar, din bilginlerinin ona karşı söyledikleri ve orada yaşanan kargaşalar, arbedeler Kutsal Kitap'ta net bir biçimde anlatılıyor ve bu bilgi kadar başka net bir bilgi tarihte kesinlikle bulunmuyor. Başka bir alıntı, kilise babalarından bir tanesi olan Ignatius şöyle demiş: "O Pontius Pilatus zamanında çarmıha gerilmiş ve ölmüştür. O gerçekten sadece görünüşte değil, gökyüzündeki, yeryüzündeki ve yer altındaki yaratıkların gözleri önünde çarmıha gerilmiş ve ölmüştür." Bir başka tarihçi Tacitus, o dönem yaşayan Tacitus denilen bir tarihçi, çok ünlü bir tarihçidir. Şöyle yazar: "Tuhaf oldukları için o insanlardan nefret edilir ve genellikle onlara Hristiyanlar denilirdi. Mesih onların önderlerinin ismiydi ve o da Pontius Pilatus, Yahudiye'nin valisi tarafından çarmıha gerilmiştir." Bunu Romalı bir tarihçi söylüyor, bu bir Hristiyan söylemiyor. Bunun dışında elçilerin iman açıklamasında, zaten bu konuştuğumuz seri zaten elçilerin iman açıklamasıdır. Ve bu iman açıklamasında, bu inanç açıklamasında bahsedilen şeylerden bir tanesi de İsa Mesih'in çarmıha gerildiğidir. Onun dışında Pavlus'un mektupları var. Çok erken döneme ait mektuplardır ve %100 güvenilirlikleri tüm tarihçiler ve arkeologlar tarafından kuşkusuz olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte erken dönem Roma kayıtları İsa'nın çarmıha gerilmesinden söz ediyor. Bir başka kayıt aslında İsa'dan nefret eden insanların yazmış olduğu, İsa'yı pek sevmeyen, ona her türlü kötü söz söyleyen kişilerin yazmış olduğu eserler de var. Bunlardan bir tanesi Talmud'dur. Yani Musevilerin kabul ettikleri bir yorum serisidir. Bazı Museviler bunu Tanrı sözü olarak kabul eder, tanrısal gelenek olarak kabul ederler ama bazıları da faydalı yorumlar olarak kabul eder. Ve bilgi olarak kabul ettikleri hahamların bu Talmud'u yazmış oldukları kesindir. Ve günümüzde de Museviler onu okumaya devam ediyorlar. Talmud'da İsa'nın çarmıha gerildiği çok açık bir biçimde yazılmıştır ve defalarca tekrarlanmıştır. İsa'dan nefret eden o dönemin hahamları onun çarmıha gerilmesini adeta bir sevinç olarak yazıyorlardı. Sevinçli bir haber olarak yazıyorlardı. İşte onu öldürdük, işte o büyücüyü öldürdük, işte o sahtekarı öldürdük tarzında cümleler kullanarak onun aslında çarmıha gerildiğini çok açık bir biçimde kendileri de belirtiyorlardı. Bu alıntılar var olan kanıtların ve yazılmış olan yüzlerce vesikanın yalnızca birkaçıdır. Daha önce de belirttiğim üzere Mesih'in çarmıha gerildiği kabul etmemek tarihe ve İncil'e tamamen aykırıdır. Hem tarihe aykırıdır hem de İncil'e aykırıdır. Yani böyle bir şeyi kabul etmemek mümkün değildir. Peki çarmıha gerilmek, yani İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi Hristiyanlar için ne ifade ediyor? Yani bizler için bunun önemi var mı? Yani ya çarmıha gerilmiş, ya çarmıha gerilmemiş. Bunun ne gibi bir önemi var? Biraz ona bakalım. Şimdi Kutsal Kitap her birimizin günahlı olduğunu beyan eder. Kutsal Kitap diyor kısacası hepiniz günahkarsınız. Bu beyan içi boş bir iddia değil ancak Tanrı'nın sözleri olduğu için kanıtlarıyla beraber her birimizin gözleri önünde serilmiş bir gerçektir. Hepimiz günahlıyız. Hepimizin davranışları, duyguları, düşünceleri ve sözleri çarpık ve bozuktur. İnsana güvenilmez diyoruz ancak kendimizin de insan olduğumuzu unutuyoruz. Aslında doğru, insana güvenilmez. Yalnızca Tanrı'ya güvenmek lazım. Güvenimizi boşa çıkaramayacak yalnızca O'dur. Şunu unutmamalıyız ki O'nun tanıklığı asla yalan değildir. O asla yalan söylemez ve hiç kimse O'nun sözlerini tahrif edemez. Kutsal Kitap Tanrı'nın sözüdür, tahrif edilmemiştir. Tahrif edildiğini ileri sürmek Tanrı'yı beceriksiz kategorisine koymak demektir. Tanrı beceriksiz değildir. Her şeyi gücü yeten Tanrı günahlı olan bizler için bir kurtuluş planı tasarladı. Günahlı insanların günahını bağışlatabilecek tek bir şey var. O da başka bir insanın, yine başka birisinin günahları uğruna ölmesidir. Yani şöyle düşünün. Ali'nin günahlarının bağışlanması için iki seçenek vardı. Bir, ya Ali ölecek. İki, onun yerine başkası canını feda edecek. Çünkü günahın bedeli ölümdür diyor Kutsal Kitap. Günah işlediysen öleceksin diyor Kutsal Kitap. Kutsal Tanrı günaha tahammül edemez. merhametli olduğu kadar da kutsaldır, paktır. Hadi hepinizin günahlarını affettim, cennete girin demez. Çünkü onun kutsal karakterine aykırıdır. Günahlı olan, günah olan hiçbir şey cennete giremez. Bu nedenle İncil'de şöyle yazılıdır. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu gönderdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3:16. 3. bölüm 16. ayet. Tanrı dünyayı çok sevdi ve ona iman edenler ölmesinler diye oğlunu yani İsa Mesih'i gönderdi. İsa Mesih Tanrı'nın beden almış halidir. Doğal olarak ezeli, ebedidir, paktır, kutsaldır ve hiç günah işlememiştir ki zaten işleyemez. Bizler ölmeyelim diye bizim cezamızı Tanrı'nın kuzusu olarak üzerine aldı ve kurban edildi. Zorla kurban edilmedi. Kendisi bizi sevdiği için böyle yaptı. Yani bazen özellikle birkaç yıl öncesinde bazı ateist caps'ler vardı sosyal medyada. İşte babana bile güvenmeyeceksin, bak seni çarmıha geliyor tarzında. Yani bunlar kesinlikle gerçeği yansıtmayan şeylerdir. Çünkü İsa Mesih'i hiç kimse zorla çarmıha gelmedi. İsa Mesih çarmıha gelinmeyi kendisi istedi. Zaten bu yüzden yeryüzüne geldi. O bizi sevdiği için çarmıha gerildi. Eğer ölmeseydi hepimiz cehenneme gitmek zorunda kalırdık. Ancak İsa kurtuluşu sağladı ve iman edenler o kurtuluşa eriştiler. Eski antlaşmada yani Musa'ya buyurulan yasada kuzu ve teke kurban edilirdi. Tüm kurbanlar İsa'ya işaret ederdi. O dönemin insanlarının günahları nasıl gelecekte gelecek olan kişiye imanla affolunduysa bizlerin de günahları gelmiş, ölmüş ve dirilmiş olana imanla affediliyor. Bu kurtuluşu bize veren bizler değiliz. Bize veren, bu kurtuluşu bize sağlayan Tanrı'nın ta kendisidir. Mesih'e iman ettiğimizde onun bizim günahlarımız için öldüğüne ve aklamamız için ölümden dirildiğine iman etmiş oluruz ve böylece buna yürekten bir şekilde amin deriz. Çarmıh Hristiyanlığın bel kemiğidir. Tarih de kutsal kitapta onun çarmıha gerildiğini gösteriyor. İnkar etmemiz için hiçbir sebep yok. Altını tekrar çizmek istiyorum. İsa Mesih'in çarmıha gerildiğini inkar etmemiz için hiçbir sebep yok. O iyidir, kutsaldır ve hepimizi seviyor. Bu nedenle günahlarımızı bağışlaması için Mesih'e gelelim. Mesih'e gelin ve emin olun o sizi kurtaracaktır. Bunun dışında bir kurtuluş yoktur. Eğer Hristiyansanız sevinin. Sevinin çünkü Tanrı sizi en büyük sevgisiyle seviyor. Çünkü İsa Mesih çarmıha gerildi. İsa Mesih çarmıha gerilmekle kalmadı ancak ölümden dirildi. Bu diriliş bizim kurtuluşumuz içindir. Bu diriliş aslında bizim aklanmamız içindir. Eğer Mesih dirilmeseydi bizler aklanmayacaktık. Eski antlaşma yasasına baktığımız zaman tapınakta kahin çadıra girer, kahinin ayağına ip bağlanır ve kahin kurban sunusu sunardı. Eğer kurban kabul olursa kahin dışarı çıkardı. Eğer kurban kabul olmazsa kahin orada can verirdi ve ayağından iple bağlanmış olduğu için cemaat tarafından cesedi topluluğa doğru çekilirdi. Fakat İsa Mesih o mezardan çıktığına göre kurbanımız kabul olmuştur. İsa Mesih'in kurbanı kabul olmuştur. Tanrı bizleri affetmiştir. Tanrı kendisine iman edenleri, İsa Mesih'in çarmıhına iman edenleri affetmiştir. Fakat diriliş konusunda daha sonra değineceğiz ve aslında bu bölümü burada noktalamak istiyorum. Çünkü diriliş ve kurtuluş üzerine başka bölümlerde yapacağım ve söylemek istediğim her şeyi tek bölüme sığdırmak istemiyorum. Bir sonraki bölümde İsa'nın dirilişi ele alınacaktır. Nasıl dirildiğini ve bu dirilişin bizler için ne ifade ettiğini merak ediyorsanız takipte kalın. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Selametle kalın.